Ayrım 4.
Ve altın dişlerini göstere göstere gülüyordu. Haşmet Hanım da gülüyordu her karşılaştıklarında. Bir tuhaf gülüyordu. Şimdi daha da büyüyen yara izini düşünerek heyecanlanıyordu ihtimal. Bir otomobil geçti yanından olanca hızıyla ve üstüne caddenin erimiş, çamurlaşmış karlarını sıçrattı. Ana avrat sövdü arabanın arkasında. Plakasını alabilseydi trafikteki arkadaşları gösterirlerdi ona. Hem de taksi. Neden tutamıyordu kendisini? Neden karşı koyamıyordu şeytanın baştan çıkarmalarını? Sonradan ne kadar pişmanlık duysa olmuyor. Bu yaşa geldi, hala kötü kötü düşler görüyor. Her boşalışından sonra kusmak geliyor içinden. O iğrenç sıvının kokusuna dayanamıyor ve o koku etine kadar işliyor. Ne kadar yıkansa temizlenemiyor. Çamaşırlarına bulaşıyor pis yapışkanlığı, yatak çarşaflarına siniyor. Donundaki sarı lekeleri görünce küplere biniyordu annesi. Senin aklın bilmem nerende. Ben mi temizleyeceğim senin pisliğini? Bu gidişle babandan beter olacaksın. Seni doğuracağıma keşke domuz yavrusu doğursaydın. Akşam annesi dayısına söyleyecek diye ödü kopuyordu. Bir gün iki arkadaşıyla ahırda eşeği becermeye çalışırlarken yakalamıştı onları dayısı. O gün yediği dayağı yaşamı boyunca unutması olanaksızdı. Yine de karşı koyamıyor. Biraz daha yürekli olsaydı bitmişti bu iş. Ayak parmakları donacak neredeyse. Ayaklarını yere vuruyor, hissizleşmiş. Başı saman gibi, boğazı ağrıyor galiba. Bunlar ölümün belirtileri. 3 ay öncesine kadar başının, boğazının ağrıdığını bilmezdi. Onu görevinden aldılar, o küçük odaya tıktılar, senatörün oğlu yüzünden. Oysa bunun bir bahane olduğunu biliyor Recai Bey. Öyle ne vartalar atlattı. Bir gün barda sarhoş olup ortalığı birbirine katan bir milletvekilini bile dövmüştü. 2 günlüğüne görevle İstanbul'a yolladılar, milletvekili şikayetini geri aldı ve işi örtbas ettiler. Başka bir şey var işin içinde. Kimse ona bir şey söylemiyor. Genel müdür sesini çıkartmasın, ortalıkta görünmesin demiş. Ötekiler de onu o küçük odaya tıktılar ve unuttular. Biraz daha hızlandırıyor yürüyüşünü. Saat 9:30. O küçücük odada tek sevdiği şey sıcaklık. Bir gidebilse oraya, yüzünü kızartıp odacıyı çağıracak, bir çay söyleyecek. Sıcak bir çay, içini ısıtacak. Ayakkabılarını çıkaracak, ayaklarını masanın altına uzatacak. Birden yine içi bulanıyor. O dışı bile yapış yapış kirli çay bardakları. O bulanık, şekerli, ılık su. Oysa karakolda kendi çaydanlığı, kendi demliği vardı. Bekçi Rıza ne yapar eder, iyi çay bulurdu. Çay bardağı gıcır gıcır yıkanmış olurdu. Bir kadın, eli yüzü temiz biri, çok temiz biri. Belki artık yorulduğunu, yolun sonuna geldiğini biliyor. Daha fazla dayanamayacak. Bugüne kadar kimseden yardım istemedi. Kendi işini kendi gördü. Çevresinde bir tek dostu olmadığını bile bile. Sonra Binnur, bir daha evlenmek mi? Yok canım, deli olmalı insan. Ama belki eli yüzü temiz biri. Ondan uzak durmak koşuluyla. Ayrı yataklarda yatmak koşuluyla. Ne tuhaf. Binnur da ayrı yataklarda yatmak istediğini söylemişti. Onunla bir gece bile aynı yatakta yatmamışlardı. Ama Binnur başka. Onun ne demek istediğini son güne kadar anlayamamıştı Recai Bey. Aptal kafa. Kaç çeşidini görmüştü oysa o güne kadar. Demek ki gözleri bağlandı mı böyle oluyor. Burnunun ucundakini fark etmiyorsun. Belki eli yüzü temiz bir kadın. Bir daha gelme diyecek hizmetçi kadına. Geliyor da ne yapıyor sanki. Kendisi olmasa evin içini bok götürecek. O kadar dikkat ettiği halde. Nereden geldi o böcek? Bir de evi sararlarsa, boğazın içinde yine o yapışkan sıvı, yutkunmasını güçleştiren. Soğuktan katılaşan parmaklarıyla pantolonunun cebinden mendilini çıkarmak istiyor, başaramıyor. Burnu da akıyor galiba. Bir damla, damladı damlayacak. Hiçbir şey hissetmiyor ama huylanıyor. Elinin tersiyle siliyor burnunu, içi ürperiyor. Elinin tersini paltosuna sürtüyor farkında olmadan. Herhalde iyice üşüttü. Başının ağrısı da bir tuhaf. Bir de yatağa düşerse, hay Allah. Keşke yataktan öylece fırlamasaydı. En iyisi eve dönmek. Nasıl olsa iyice gecikti. Arayan olduysa olmuştur. Adımlarını ağırlaştırıyor. Buraya kadar yürüdükten sonra evin içi de soğuk. Kalorifer iyi yanmıyor. Yatağın içine girse bile. Ne yapacak yatağın içinde? Sıkıntıdan patlar insan. Binnur sıkılmazdı. Bütün gün yatakta yatmaktan, durmadan kitap okurdu. Ne bulurdu o kitaplarda? Bir sürü saçma sapan öykü. Aşkmış, zırva. Kimi yutturuyorlar? En iyisi yine daireye gitmek. Odası sıcaktır. Öğlene kadar gazetelerini okur. Vakit geçer nasıl olsa. Öğlenden sonra kendisini yine iyi hissetmezse, o zaman atlar bir otobüse. Bir güzel çay pişirir, bir punç yapar. Evde limon var mıydı? Su gelirse, o saatte hava gazı boldur. Şöyle kaynar suyla bir güzel yıkanırım. İki de aspirin, bir terledimi, bir şeyi kalmaz. 3 ay öncesine kadar böyle değildi Recai Bey. Hastalığa falan aldırmazdı. İlaç nedir bilmezdi. Arada bir sıtma nöbetine benzer bir titreme gelir. İki sulfato yutar, bir şeyi kalmazdı. Ne oluyor bana? Aslında ne olduğunu biliyor. Babası kalasları çürümüş damı aktarırken çöken toprağın altında kalıp ölmüştü. O da babası gibi. Yıllarca bilmezden, görmezden geldi. Oysa içinin direkleri çürümüş bir kez. Yakında onun ayakları da girecek çukura. Hem de dikine, boğazına kadar gömülecek. Allah kahretsin, ya bütün apartmanı sardılarsa? Öfkeyle üst dudağını ısırıyor. İğrenç yaratıklar, bunları yok etmenin bir yolu olmalı. Onların herhangi bir işe yarayabileceklerine inanmıyor. Salt insanları çileden çıkarsınlar diye yaratmıştır onları Tanrı. Tövbe, tövbe ya Rabbim. Sonra kendisini evin her yanına bir tenekeden gaz dökerken görür gibi oluyor. En kestirmesi buydu galiba. Gaza bulaşacaksın. Her yanı gezdireceksin. Dipli bucaklı. Sonra bir kibrit. Şaşkına dönecek namussuzlar. Başlayacaklar kaçışmaya. Sağa sola. Oysa kaçacak hiçbir yer yok. Alevler her yanı saracak. Hepsi birer birer düşecekler ateşin içine. Kavrulacaklar. Burnundaki sıvı midesine doğru kayıyor. Ağzını açarak güçlükle soluk alıyor ve bastırıyor midesinin kabarmasını. Havada yine o yanık et kokusu. Güneş çekilmiş, kömür dumanları bastırmış kentin üstünü. Kızılay bomboş bir dolmuş. Atlıyor şoförün yanına. Sonuna kadar açmış teypini şoför. Ben bakanlıklarda ineceğim. Olur abi. Cüzdanı çıkarmak için uğraşıyor. Parmakları işlemiyor hala. Bin bir güçlükle sıyırıyor cüzdanını pantolonun arka cebinden. Bozuğun yok mu abi? Yok. Sesi eski günlerdeki gibi sert ve katı. Yan göze bakıyor şoför ve sesini çıkarmadan alıyor uzattığı parayı. Sol eliyle direksiyonu tutarken ön camın önündeki aralığa yağdığı paraların içinden paranın üstünü sayıp uzatıyor. Paraları cüzdanına sokamayacağını kestiriyor Recai Bey. Tomarıyla sıkıştırıyor paltosunun yan cebini. Teypte yayvan bir kadın sesi. Aşkım, aşkım deyip duruyor. Sustur şunu demek geçiyor içinden ama dudakları bile kısılmış soğuktan. Herkes bir aşktır tutturmuş. Adam kalkıyor, 3 kurşunda delik deşik ediyor kadını. Niye yaptın oğlum diyorsun. Aşıktım diyor. Ya da kadın gece yarısı evine aldığı aşığıyla bir olup yatağında uyuyan kocasını kuşbaşı doğrar gibi doğuruyor baltayla. Herif 60'ını çoktan geçmiş, bilmem ne barındaki konsümatris için hanını hamamını satıyor, meyhane köşelerinde dilenmeye başlıyor. Haşmet Hanım da aşkımızın şerefine diyerek deviriyordu koca bardak rakıyı gırtlağına. Leş gibi içki kokuyordu, bilmem ne parfümü kokuyordu. Her yanına bulaştırmıştı o kokuyu. Koltuk altına, apış arasına da ter kokusunu giderir diye reklamını yaptıkları spreylerden sıkmıştı imanına kadar. Kokuların hepsi birbirine karışmıştı. Saçları yağ kokuyordu. Vücudu kir kokuyordu. Apış arası aybaşı kokuyordu. Ağzı pastırma kokuyordu. Pis bir ruj kokuyordu. Bacaklarının kıllarını ağdayla yeni yolmuş olmalıydı. Pençe pençe kızarmıştı. Donunu çıkardığı zaman araba duruyor. Arabanın sıcaklığı gevşetmiş bile ayaklarını. Soğuğa çıkar çıkmaz bir an yürümesini şaşırıyor. Kendisi gibi kaldırımın kenarında yürüyenlerle birlikte duruyor trafik ışığının köşesinde. Sonra yine hep birlikte yürümeye başlıyorlar. Saat 10:15 var. Kapıdaki polis elini kasketine götürerek selamlıyor. Demek onun bayağı bir katip parçası olmadığını bilenler var henüz. O da elini şapkasına götürüp selam veriyor polise. Kapıdan girmeden ayakkabılarını demire iyice siliyor, sonra da kapının içindeki paspasa. Herkes onun gibi yapsa koridorlar bu kadar pis olmaz. Kimsenin aldırdığı yok. Çamurlu ayakkabılarıyla lap lap yürüyorlar. Her kapının önünde iki odacı iskemlesi, kıçlarını bile kaldırdıkları yok heriflerin. Ulan kımıldayın biraz be diye bağırmak geçiyor içinden. Bunların amiri o olacak ki görsünler günlerini. Muhtemet'in kapısı açık ama içeride yok. Haşmet Hanım'ın kapısı açık, duraksıyor. İmza defteri çoktan gitmiştir yukarıya. Gerçi rica etse Haşmet Hanım ne yapar eder gider alır defteri. Şimdi içeri girse yayvan yayvan sırıtmaya başlayacaktır. Odada kimse yoksa o geceyi anımsatacak bir şey söyleyecektir. Hala hediyemi almadın diyecektir orospu. Hızla geçti kapının önünden. Onun odası koridorun en dibinde. Üst kata çıkan merdivenin karşısında Hela'nın bitişiğinde. Koridordaki odaların en küçüğü. Bir küçük penceresi var. Odanın tek eşyası madeni bir çalışma masası, bir eski koltuk, bir sehpa, bir sandalye ve yine madenden bir camlı dolap. Dolabın içinde bir takım tozlu dosyalar sıralanmış. Buraya ilk geldiğinde dosyaları karıştırmış, tozlarını silkelemişti. Milli korunma döneminden kalma soruşturma dosyaları. Kim koymuştu onları buraya? Neden saklanıyordu? Bilmiyordu. Bir daha da elini sürmemişti onlara. Sanki bulaşıcı bir hastalık geçecekmiş gibi geliyordu onlara dokunursa. Masanın üstünde yırtık bir sümen, ucu kırık bir masa kalemi, geçen yıldan kalma bir masa takvimi vardı. Sehpanın üstünde rakamları okunmaz hale gelmiş bir telefon, dahili telefondu. 3 aydan beri 3 kez ya çalmış ya çalmamıştı. Paltosunu çıkardı, demir askılığa taktı. Radyatörün başına geçerek bir süre ellerini ısıttı. Birden rahatlar gibi olmuştu. Başının ağrısı bile gevşemişti. Yerde yeşili bozarmış eski ve küçük bir makine halısı. Geçip oturdu koltuğuna, gazetelerini, sigara paketini, kibrit kutusu masanın üstüne koydu. Çekmecesinden küçük bir teneke kutu çıkardı. Telefonun yanında bir sigara tablası vardı ama onu kullanmazdı Recai Bey. Teneke kutuyu alarak yeniden koridora çıktı, Hela'ya girdi. Leş gibi sidik kokuyordu Hela. Pisuvarların sifonları çıkmıştı, idrar yere akıyordu. Musluklar sıkışmadığı için sürekli olarak akıyordu su. Soluk almamaya çalışarak çabucak suyla doldurdu küçük teneke kutuyu ve hemen dışarı çıktı. Koridorun en başındaki odada müdür oturuyordu. Yandaki odada da yardımcısı. Bu heriflere hiç şişi gelmez, hiç karınları ağrımaz mıydı? Kendi evlerindeki helalar da böyle pis miydi? Dayısının bostanında sazdan bir hela vardı. Bir delikli taş, bir testi. Arılar, karasinekler cirit atardı. Pantolonunu sıyırırken üstüne konacaklar ya da sokacaklar diye ödü patlardı. Bir kez ayağa kaymış çukura girmişti. Öğre öğre bir olmuştu. Hanım evladı diye eğlenmişti dayısı. Oysa hiç de öyle hanım evladı değildi. Köydeki, mahalledeki çocukların hiçbiri baş edemezdi onunla. Gözünü budaktan esirgemezdi. Bu yüzden az başı yarılmamıştı. Bir kez de köprücük kemiği kırılmıştı güreş ederlerken. Kolu öyle çolak kalmış gibi sarkmış, yine de ağlayıp sızlamamıştı. Odasına girdi, içi su dolu tenekeye kutuyu masanın üstüne yerleştirdi. Sigara tablosu olarak kullanıyordu bunu. Sönmüş izmarit kokusu başını ağrıtıyordu çünkü. Sigarasını bitince suya atarak söndürüyordu. Öğle yemeğine çıkarken ya da akşam tenekeyi Hela'ya götürüp boşaltıyor, kağıtla da bir güzelce temizleyip kuruladıktan sonra yeniden çekmecesine yerleştiriyordu. Isınmıştı artık. Demek o baş ağrısı, burun akması, boğaz şişkinliği soğuktanmış. Şimdi keyifle bir sigara içebilirdi. Paketinden yumuşak bir sigara seçti ve yaktı. Yine de pek iyi değildi ağzının tadı. Tütün çok kuruydu. Dili de paslı olmalıydı. Sonra ilk gazeteyi eline aldı. Önce iri başlıklara göz gezdirdi. Spor sayfasına baktı. Orta sayfadaki dizi yazıyı okumaya başladı. Bir emekli büyükelçinin anılarıydı. Büyük adamlardan, kendisi de onların eşitiymiş gibi söz ediyordu adam. O büyükler de bu yazıları okuyup anlasınlar yanlarına soktuklarının ne malın gözü olduğunu. 3. sayfada okuyucu mektupları vardı. Herkes dert yanıyor. Herkesin derdinden herkese ne? Kapıya vurulduğunu duymadı önce. Sonra bir daha vuruldu. Nerede olduğunu unutarak eski günlerdeki gibi gür sesiyle bağırdı. Gir. Haşmet Hanım'ın yanında çalışan genç bir oğlan. O da Recai Bey'den birkaç gün önce işe başlamıştı burada. Recai Bey'e saygılı davranan bir tek bu oğlan. Özür dilerim efendim, rahatsız ettim. Hayrola? Sıkıntılı bir hali vardı oğlanın. Elinde küçük bir zarf. Bu sabah bir adam aradı sizi. Yüksek okul bitirmiş bu çocuk. Her zaman çok kibar konuşur. Efendim siz, beyefendi siz söz etmez. Onu arayan her kimse ondan adam diye söz ettiğine göre aslında çocuğun elindeki zarfı görür görmez ne olduğunu anlamıştı. Yine de yanılmış olma olasılığını sonuna kadar kullanmak istiyordu. Ne istiyormuş? Kayınpederiniz olduğunu söyledi efendim. Gelmediğinizi söyledim. Biraz bizim odada bekledi. Sonra size bir mektup bırakıp gitti. Yarın sabah yine uğrayacakmış. Öfkenin fokurdayan bir zeytinyağı kazanından taşar gibi tepesine fırladığını hissetti. Bağırmak üzereyken tuttu kendini. O adam o odada bir süre oturmuşsa kim bilir neler anlatmıştır. Namussuz herif. Kızını başına doladığı yetmiyormuş gibi şimdi de kendisi bela oldu. Çocuk bekliyor. Yüzündeki sıkıntılı anlatımın nedeni açık. O pis sarhoşun Recai Bey'in kayınpederi olabileceğini aklı kesmemiş olmalı. Onun yatsımasını, yalan demesini bekliyor. Öbür tarafta olsaydı sıkı mıydı böyle gelip onu rahatsız etmeye kalkması? Aldırışsız görünmeye çalışarak elini uzattı. Bir bakayım. Çocuk şaşkın şaşkın uzattı mektubu. Dönüp gitmesi mi yoksa beklemesi mi gerektiğini bilmiyordu. Recai Bey ona aldırış etmeden zarfı açtı. En adisinden bir zarftı bu. İçindeki mektup da çizgili bir okul defterinden koparılmıştı. Şöyle bir göz attı. Ensesindeki ağrı yeniden toklatmaya başladı beynini. Kargacık burgacık bir yazıyla yazılmıştı mektup. Tükenmez kalemli. Recai Bey oğlum diyordu. Bin nur gitti ama sen de benim evladım sayılırsın. Şu anda biraz dardayım. Sana gelmek istemezdim. Önce bizim Ahmet Bey'e uğradım ama o da bu sıralarda sıkıntıdaymış. Ne de olsa damadın elbet sana yardım eder dedi. Tabii borç olarak. Bilirsin ben borcuma sadığımdır. Yarın sabah uğrayacağım. Bir binlik verirsen şimdilik işimi görür. Allah'tan iyilikler niyaz ederim. Ahmet Bey'in de selamı var. Çocuk, bana bir emriniz var mı dedi. Yarın yine gelirse duraksadı. Neyse ben hallederim. Çocuk geri geri çıktı odadan, kapıyı özenle kapadı. Gözlerinin önünde pırıltılı ışık parçacıkları uçuşuyordu. Başındaki ağrı dayanılmaz bir hal almıştı. Düşünmek istiyor, düşünemiyordu. Farkında olmadan söyleniyordu durmadan. Ahlaksız herif, pis lanet, sarhoş herif, namussuz. Karakola ilk geldiği günde Ahmet Bey'in kartıyla girmişti yanına. Hemşerisiymiş Ahmet Bey, milletvekili, dişli, azılı biri. Parti başkanlarının yakınlarında. Mecliste durmadan olay çıkaranlardan. Ondan söz ederek gözünü korkutacak aklı sıra. Elinden geleni ardına koymasın. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ben öyle kuruk gürültüye pabuç bırakanlardan değilim. Söğüşleyecek başkasını bulsun. Bir buçuk ay önce ona yine 1.000 lira vermiş olduğunu unutmaya çalışıyor. Asıl o zaman vermemesi gerekirdi. Budalalık. Ne yapabilirler? İstediklerini söylesinler. Kim inanır bu pis heriflerin dedikodularına? 1.000 nurun ne biçim bir karı olduğunu bilmiyorlar mı? Farkında olmadan sigarasını teneke kutuya atıyor, bir başkasını yakıyor. Bizim kızın 2 gündür 2 gözü 2 çeşme komiser bey demişti süklüm püklüm. Teyzesinin yanına gitti sanıyordum ben. Meğersem sizin yanınızdaymış. Diyeceğim o ki biz namuslu insanlarız. Ahmet Bey eksik olmasın hemşerimizdir. Sık sık uğrar fakirhaneye. Kızla konuşmuş. Madem kızın gönlü var bu işi sulhen halletmek en iyisi dedi. Size de çok selam söyledi. Bir sıkıntısı olursa gelsin mecliste beni görsün dedi. Yine bugünkü gibi ensesinden tepesine doğru kaynar kaynar bir öfkenin yükseldiğini hissetmişti. O zaman yapacaktı yapacağını. Yatıracaktı herifi falakaya. Anan yahşi, baban yahşi. Bakalım yine Ahmet Bey'den yardım isteyebilecek miydi? Olan olmuştu artık. Şimdi ne dese boş. Başını ellerinin arasına alarak kafatasını bütün gücüyle sıktı. Hafiflemiyordu bir türlü başının ağrısı. Sorun 1.000 lira değildi. Başımın gözümün sadakası diye çıkarıp verebilirdi ya. Herifin ayağını kolay kolay kesemeyeceğini biliyordu. Zaten başı dertliydi. Bir de bu herifi dinlemeye kalkarsa. Sürülmekten korkmuyordu. Nereye yollarlarsa yollasınlar. Umurunda değildi ama hiçbir şey gelmiyordu aklıma. Boş gözlerle bakıyordu masaya serdiği gazeteyi. Yine bir sürü adam ölmüş. Bankalar soyulmuş, bilmem kim ne demiş, kardan yollar kapanmış, kömüre zam gelmiş. Ne kadar zaman kaldı öyle, yarı yarıya kendinden geçmiş halde, başı ellerinin arasında, gazete haberlerinden bir kurtuluş yolu arıyormuş gibi, sessiz ve kıpırtısız. Neden sonra dalgınlığından sıyrılıp kendine gelince saatine baktı. 12'ye geliyordu, 2 saat olmuş, şaşılacak şey. Başındaki ağrı biraz hafiflemiş gibiydi ya, sol kolunda bir uyuşukluk vardı galiba. Boğazındaki yanma daha belirgin. Bir pastil almayı unutmasam dedi yüksek sesle. Gazetelerini yeniden katladı, ayağa kalktı. Tabildot'ta ne yemek vardı acaba? Ya tas kebabı, zeytinyağlı pırasa, irmik helvası, ya kuru fasulye, pilav, hoşaf ya da kızartma et, bulgur pilavı, krema. Oysa midesi hiç iyi değil. Dahası o kuyruk, o iyi yıkanmamış teneke tepsiler, bulaşık suyundan şöylece geçirilmiş, sıcaklığı gitmemiş eğri büğrü çatallar, kesmez bıçaklar. Adam o odada bir süre oturduğuna göre kim bilir neler anlatmıştır. Malatyalı muhtemet sırıta sırıta laf almaya kalkacaktır. Haşmet Hanım koruyucu tavırlar takınacaktır. Müdür yardımcısı bilmezden gelerek, "Hayrola siz evli miydiniz Recai Bey?" diyecektir. Öğle paydosunu bildiren ziller çalmaya başlamıştı. Demek ki saati 5 dakika geri kalmış. Kapısının önünde ne yapacağını bilmeyerek bekliyordu. Dışarıda itiş kakış başlamıştı bile. Yemekhanede kuyruğa bir an önce girmek için koca koca herifler, sarkık memeli pis karılar birbirlerinin önüne geçmeye çalışıyorlardı. Müdürle karşılaşmak da vardı. Adam deftere göz attıysa, "Hasta mısınız Recai Bey?" diye sormak gereksinimini duyacaktı. Ne diyecekti o zaman? Böcek yüzünden mi diyecekti? Ağır hareketlerle askıdan paltosunu alıp giydi, boğuluyordu. Bir de yemekhanenin o ağır yemek ve bulaşık kokusuna dayanamazdı. Koridordaki şamatanın dinmesi için bir süre bekledi, sonra dışarı çıktı. Tekrar kendisini gösteren güneş, bulvardaki karları eritmişti. Yerler vıcık vıcık çamur içindeydi. Bakanlıklardan, bankalardan, iş yerlerinden büyük bir telaş içinde sokağa fırlayan insanların kalabalığı Kızılay Meydanı ile Sıhhiye arasındaki bulvarı doldurup taşıyordu. Otomobillerin çevreye sıçrattığı zifoslardan kimse kendini kurtaramıyordu. Küfürler, yüksek sesle konuşmalar, gülüşmeler birbirine karışıyordu. Kebapçılar, sandviççiler tıklım tıklım, bir sis gibi havayı dolduran iyi yakılmamış linyit ve egzozlardan çıkan iyi yanmamış benzin veya kokusu genzini yakıyordu insanın. Gökdelene kadar yürüdü ağır ağır. Asansörlerin önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu. Asansörün 3. inişinde zor attı kendisini içeriye. Lokantada ana baba günü. Tek boş masa görünmüyordu. Beklemekle dönmek arası kararsız bir direğe yaslanarak çevresine bakındı. Kalabalığın çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Tiksintiyle buruşturdu yüzünü.